Ayrım 3.
Taşlardan, kayalardan, ormanlardan başka bir şey görünmüyordu yöresinde. Yükseklerdeki buzullardan çıkan dereler ses çıkarmadan ışıl ışıl akıyor, sonra aşağıda ırmağa kavuşunca şırtlamaya başlıyordu. Dağlar o denli görkemliydi ki başları ta göklere eriyordu. Çocuk bu sınırsız yükseklikler karşısında ne denli ufak, değersiz, yalnız kaldığını hissetti. Sanki çevresinde dağlardan, kocaman kocaman dağlardan başka şey yoktu. Güneş göl tarafından ufka doğru eğilmişti. Bu yüzden hava eskisi kadar sıcak değildi. Doğuya bakan, yamaçlardan peydahlanan ilk gölgeler kısa kısaydı. Güneş eğildikçe gölgeler uzayacak, dağların eteklerine doğru yayılacaktı. Isık göldeki beyaz gemi günün bu saatlerinde çıkardı ortaya. Oğlan dürbününü gölün görülebilecek en uzak köşesine yeniden çevirmişti ki soluğu kesildi. İşte oradaydı. Birden her şeyi unuttu. Ta uzaklarda ısık gölün maviş maviş ışıldayan yüzeyinde beyaz gemi yüzerek geliyordu. Bir sıra bacası olan upuzun, güçlü güzel bir gemiydi bu. Gergin bir tel üzerinde yürüyormuş gibi yalpalamadan dümdüz gidiyordu. Çocuk dürbününün camlarını gömleğin eteğiyle çabucak sildi. Yeniden ayar yaptı. Şimdi daha iyi görünüyordu gemi. Dalgalarda sallandığı, arkasında beyaz köpükler saçarak yüzdüğü açıkça belliydi. Çocuk salına salına giden gemiyi büyük bir hayranlık içinde gözlerini ayırmadan seyrediyordu. Elinde o güç olsa içindeki insanları görebilmek için beyaz gemiyi daha yakından geçirirdi. Fakat geminin kendisinden hiç haberi yoktu. Nereden gelip nereye gittiği bile belli değildi. Kuğu gibi süzülerek ağır ağır geçiyordu. Geminin geçişi uzun sürerdi. Çocuk bu sırada balık olduğunu düşünür, ırmaktan aşağı yüze yüze gemiye dek varırdı. Karaağıl Dağı'ndan çevreyi seyrettiği bir gün beyaz gemiye ilk rastladığında karşısındaki güzellikten gözleri kamaşmıştı. O gün ısık gölde gemicilik yapan babasının bu gemide çalıştığına karar vermişti. Çok hoşuna giden bu düşüncenin doğruluğuna zamanla kendini iyice inandırdı. Çocuk ne anısını biliyordu ne de babasını. Çünkü onları bir kez olsun görmemişti. Yalnız babasının ısık gölde gemicilik yaptığını, annesinin de babasından ayrıldıktan sonra onu dedesinin yanına bırakıp kente gittiğini bilirdi. İşte gidiş o gidişti. Dağların ardındaki gölün, gölün de ardındaki dağların ötesinde bir kente gitmiş, bir daha da dönmemişti. Dedesi patates satmak için bir keresinde bu kente gitmişti. Dönüşte Bekey teyzesiyle ninesine kızını yani çocuğun annesini gördüğünü anlatmıştı. Orada büyük bir dokuma fabrikasında işçi olarak çalışıyormuş annesi. Yeniden evlenmiş. İkinci kocasından olan iki küçük kızını yuvaya verdiği için onları ancak haftadan haftaya görebiliyormuş. Kocaman bir evin ufacık bir odasında yaşıyormuş bütün aile. Oda o denli ufakmış ki içine 3-4 kişi güçlükle sığıyormuş. Evin avlusunda ise içeride oturanlardan kimse kimseyi tanımıyormuş. Bu yüzden herkes kapısını kapatıp dışarıyla bütün ilişkisini kesiyormuş. Hapishanede yaşamak gibi bir şeymiş bu. Kızının kocası otobüs sürücüsüymüş. Kentin caddelerinde halkı taşırmış. Sabahın 4'ünden geç saatlere dek çalışırmış. Onunki de ağır bir işmiş. Annesi iki göz iki çeşme hep ağlamış. Dededen kendisini bağışlamasını dilemiş. Yeni bir daireye taşınmak için sıraları gelmiş ama ne zaman taşınacakları belli değilmiş. Yeni daireye geçer geçmez kocası da razı gelirse oğlunu yanına alacakmış. Dedesine bir süre daha beklemesini söylemiş. Dedesi de annesine bu yüzden hiç keder etmemesini bildirmiş. Kocasıyla geçinmeye bakmalıymış. Bundan ötesi can sağlığıymış. Sen demiş, oğlun için üzülme. Ben sağ kaldıkça kılına dokundurtmam. Öldükten sonra da Allah kerim. Alnına nasıl yazılmışsa öyle yaşar. Dedesini dinlerken Bekey teyze ile nine gözleri sulanarak ahlar oflar arasında ağlamışlardı. O gün çay içerlerken babasından da söz açılmıştı. Dedesinin duyduklarına göre eski güveyi yani çocuğun babası gene gemilerden birinde çalışıyordu. O da yeniden evlenmiş. 2-3 çocuğu olmuştu. evi iskeleye yakın bir yerdeydi. Anlatılanlara göre içkiyi bırakmıştı. Seferden her dönüşte karısı onu iskelede çocuklarıyla birlikte beklerdi. Çocuk kendi kendine, herhalde benim gördüğüm gemiyi karşılıyorlardır diye düşünmüştü. Gemi ağır ağır uzaklaşıyordu. Gölün mavi sularında, bacalarından duman tüte tüte giden bu güzel gemi, onun bir balık çocuk olup kendisine doğru yüzdüğünü nereden bilecekti? Balık olsundu. Bacakları yerine kuyruğu, yüzgeçleri, pulları bulunsundu. Ama kafası hiç değişmesindi. Çocuk incecik boynunun üstündeki yüz yuvarlak eri kafasının, kepçe kulaklarının, derisi soyulmuş burnunun olduğu gibi kalmasını istiyordu. Gözleri de aynı kalsındı. Ama suyun altında balıklar gibi bakabilsindi. Uzun güzel kirpikleri vardı çocuğun. Her nedense bu kirpikler durmadan kıpır kıpır oynardı. Gülcemal onun gözlerinin güzelliğine bakardı da kızının gözlerinin de böyle olsun isterdi. Güzellik ne işe yarardı bilmezdi çocuk. Gözlerinin güzelliğini aldıran yoktu. Yeter ki suyun altında görebilsindi. Dedesinin yaptığı gölette yüzerken birden balığa dönmeliydi. O zaman hemen göletten ırmağa sıçrar, kendini coşkun sulara kaptırarak akıntı boyunca aşağı doğru yüzerdi. Yalnız hep suyun altında yüzmek can sıkıcı olacağı için arada bir suyun üstüne sıçrayarak çevresini seyrederdi. İşte böyle durmadan yüzer, kırmızı killi, yüksek yarın, tepelerin, ormanların dibinden, kıvrıla kıvrıla, ufak çağlayanlardan, ırmak yatağındaki taşların üzerinden, aşan dalgalardan atlayarak göle doğru hızla giderdi. Sevgili kayalarına veda ederdi yanlarından geçerken. Allah'a ısmarladık yatan deve derdi. Allah'a ısmarladık kurt, eğer tank. Evlerinin önünden aşağı inerken dedesine yüzgeçlerini sallardı. Allah'a ısmarladık dede, yakında gelirim gene. Dedesi onu görünce kim bilir ne denli şaşardı. Ninesi, Bekey teyzesi, kucağında kızıyla Gülcemal, ağızları bir karış açık kalırlardı. Kafası insan, gövdesi balık bir yaratık, görülmüş şey miydi? Oğlan yüzgecini onlara da sallardı. Allah'a ısmarladık, ısık göle, beyaz geminin yanına gidiyorum. Babam var orada, gemicilik yapıyor. Baltek herhalde kıyıda ardından koşardı. Böyle bir şeyi daha önce görmüş olabilir miydi hayvancağız? Eğer Baltek onun yanına gelmek için suya atlayacak olursa, "Atlama Baltek, atlama boğulursun" diye bağırırdı. Asma köprünün halatları altından yüzerken başını sudan çıkarıp bakardı. Irmak kıyısındaki bükleri de geçtikten sonra dar boğazın gürüldeyen sularıyla birlikte ısık göle kavuşurdu. Isık göl deyip geçmemeli, kocaman bir denizdi burası. İşte bu gölün üzerinde dalgadan dalgaya atlaya atlaya beyaz geminin yanına varırdı. "Merhaba beyaz gemi, ben geldim işte" derdi. "Seni her gün dürbünle seyreden çocuk benim." Gemideki insanlar bu görülmedik şey karşısında şaşırırlar, ona yakından bakmak için başına üşüşürlerdi. Çocuk gemide görevli babasına, "Merhaba baba, senin oğlunum ben" derdi. "Buraya seni görmeye geldim. Sen nasıl benim oğlum olursun? Yarı balık, yarı insansın sen. Hele sen beni gemiye yanına al, ben senin istediğin gibi oğlun olurum." "Ya demek öyle. Dur, bir deneyelim bakalım." Babası ağ atarak onu suyun içinden çıkardı. Oğlan güvertede eski şekline dönerdi hemen. Ya sonra? Sonra beyaz gemi uzaklara doğru yüzer giderdi. Çocuk bütün bildiklerini, bütün yaşantısını anlatırdı babasına. Evlerinin, çevresindeki dağları, kesimi yasaklanmış ormanları, ırmağı, tanıdık kayaları, içerisinde balık gibi gözlerini açarak yüzmeyi öğrendiği, dedesinin onun için yaptığı göleti, hepsini anlatırdı. Mamun dedesinin yanında geçen yaşamından söz ederdi. Ona hamarat Mamun demişlerdi. Ama babasının onun hiç de kötü bir insan olmadığını bilmesini isterdi. Kimsenin böyle bir dedesi yoktu. Dedelerin en iyisiydi o. Herkes onunla alay ettiğine göre çok saf bir insan olmalıydı. Orozkul enişte yaşına başına bakmadan adamcağıza nasıl da bağırırdı. Üstelik bağırırken yanlarında başkalarının olup olmadığına da aldırmazdı. Ama dedesi kendisini savunacağı yerde orozkulun yaptıklarına sessizce katlanır, hatta ormanda onun işlerini bile görürdü. Yalnız harıl harıl çalışmakla kalsa gene iyi. Orospu eve kör kütük sarhoş döndüğü zamanlar utanma herifin suratına tüküreyim demez, hemen koşup atından indirir, alıp evine götürerek yatağına yatırır, üşüyüp hastalanmasın, başı ağrımasın diye gocuğunu üstüne örter, atının eğerini çıkardıktan sonra tımar eder, yemini verirdi. Kısır kızının yüzünden yapardı bütün bunları. Neden bütün bunlar baba? En iyisi istediğin zaman doğurmak, istemediğin zaman doğurmamak değil midir? Orospu kızını döverken dedesinin içi sızlardı. Orospu kızının yerine onu dövse daha iyi derdi. Bekey teyze çığlık attıkça üzüntüden kahrolurdu adamcağız. Başka ne yapabilirdi ki? Bazen kızını kurtarmak için atılırdı ama bu sefer de yine dikilirdi karşısına. Bırak ne haltları varsa görsünler. Geçkin yaşında bu işlere burnunu sokma. Karısı değil mi, ne isterse yapar. Ama benim de kızım o. Evlerimiz böyle yan yana değil de uzak olsaydı ne yapacaktın? Dövüşü ayırmak için atına atlayıp gidecek miydin her seferinde? Sonra kızını bundan böyle karı diye kim alır? Sözünü ettiğim nine senin bildiğinden başkadır. Sen onu tanımazsın. Öznem ölmüş benim, daha ben küçükken. Sonra bu nine gelmiş eve. Bizim oralarda hava durmadan değişir. Bazen açıktır, bazen kapalı. Bazen de yağmur dolu yağar. Bu nine de öyledir işte. Az sonra ne yapacağını kestiremezsin. Gülerken sinirleri verir, aklına eseni yapar. Öfkelendiği zaman yanına yaklaşmaya gelmez. Dedemle ben o zaman hiç sesimizi çıkarmayız. Başkasının çocuğunu ne kadar yedirip içirsen de sonunda hayrını görmezmişsin. Öyle diyor ninem. Oysa ben başkasının çocuğu değilim baba. Dedemden hiç ayrılmadım. Yabancı olan ninemin kendisi. Sonradan gelen o. Sonradan geldi. Ama gene de yabancı ben oldum. Kışın o denli çok kar yağar ki ta benim göğsüme çıkar. Dere tepe karla örtülür. Ormana giderken orospunun kıratı alabaşa binmeli. Çünkü karları yara yara ancak o geçebilir. Hele öyle bir rüzgar eser ki ayakta zor durulur. Gölde dalga çıktığı zaman senin gemin bir o yana bir bu yana sallanır. İşte gölü dalgalandıran bizim santaşın rüzgarıdır. Dedem anlatırdı da bir zamanlar düşmanlar ülkemizi ele geçirmek istemişler. Fakat Santaş dağlarından öyle bir fırtına kopmuş ki kimse atının üstünde duramaz olmuş. O zaman yere atlayarak yürümeyi denemişler. Ama yürümek bile olanaksızmış. Fırtına taşları alıp alıp yüzlerine fırlatıyormuş. Adamlar ne yapsınlar? Sırtlarını rüzgara dönmek zorunda kalmışlar. Bu sefer de fırtına onları arkalarından iterek ısık gölden sürmüş çıkarmış. İşte böyledir Santaş'ın rüzgarı. Gel gelelim bize bir şey olmuyor. Bizim oralardan kopan bu rüzgar, kış boyunca ırmağın ötesindeki koca orman uğuldar, ağaçlardan iniltiler gelir. İnsan bunları dinledikçe tüyleri ürperir. Kışın ormanda pek iş yoktur. Bizim oralar ıpıssızdır. Ama yazın bütün göçebeler yaylaya çıkar. Sürülerin, yılkıların, büyük çayırlıkta gecelemeleri öyle hoşuma gider ki, bir gün sonra kalkıp yaylaya çıkarlarsa da birlikte iyi bir gece geçirmiş oluruz. Çobanların çoluk çocukları kamyonlarla gelir arkalarından. Kapları, kacakları, çadırları hep bu kamyonların içindedir. Yaylada konakladıkları zaman dedemle biz çadırlarına arkadaşlık etmeye gideriz. Herkesin eli sıkılır, ben de el sıkarım. Dedem önce küçüklerin ellerini uzatmaları gerektiğini söyler. Elini önce uzatmayan karşısındakini saymıyor demekmiş. İkincisi, karşısına çıkan her 7 kişiden biri peygamber olabilirmiş. Çok çok akıllı, iyi bir adamdır dedem. İnsan bir kere peygamber eli sıktı mı, yaşam boyunca talih yüzüne gülermiş. Ben de şöyle derim. Peygamber olan neden kendini açığa çıkarmaz dede? Herkes onu tanısa da elini sıksa iyi olmaz mı? Dedem güler. İşin püf noktası da bu ya. Peygamber olan peygamberliğini bilmez ki. O da hepimiz gibi bir insandır. Yalnız haydutlar bilir haydutluklarını. Dedemin ne dediğini pek anlamıyorum. Ama karşılaştığım her insanın elini utansam da sıkarım. Fakat dedemle birlikte çayırlığa gittiğimizde bütün utanmam geçer. Babalarımızın, dedelerimizin yaylığına hoş geldiniz. Bizlere sefalar getirdiniz. Canınız sağ, hayvanlarınız iyi mi? Çoluk çocuğunuzun da keyifleri yerindedir inşallah, diye başlar dedem. Ben yalnız ellerini sıkarım. Dedemi hepsi tanırlar. Dedem de onları. İnsanlarla konuşmaktan hoşlanır. Herkesin hatırını sorduktan sonra onlara da buradaki yaşantımızı anlatır. Ama ben göçebelerin çocuklarıyla ne konuşacağımı bilmem. Sonra saklambaç oynamaya, savaş oyunu oynamaya kendimizi bir kaptırdık mı canım onlardan ayrılmak istemez. Keşke her zaman yaz olsa da çocuklarla çayırlıkta oynayabilsem. Biz oyun oynarken ateşler yakılır. Babacığım, sanma ki ateşlerden bütün otlak çepeçevre aydınlanır. Hayır, yalnız ateşin dolayı biraz aydınlanır. Daha ötesi eskisinden de karanlıktır. Biz çocuklar savaş oyunu oynarken karanlığa gizlenir, sonra birden saldırıya geçeriz. Tıpkı sinemadaki gibi. Aramızdan biri komutan olur. Herkes onun sözünü dinler. Komutan olmak iyi bir şeydir. Sonra ay dağların üstünden yükselir. Ay ışığında oynamak daha hoştur. Ama dedem beni eve götürür. Çayırdan, fundalıktan geçerek eve döneriz. Koyunlar sessizce geviş getirirlerken atlar otlar. Birisi uzun bir türkü tutturur. Yaşlı ya da genç bir çobandır bu. Dedem beni durdurur hemen. Bak dinle. Böyle türküyü duyamazsın her zaman der. Durur dinleriz. Dedem içini çekerek başını sallar. Dedem anlatmıştı. Bir zamanlar hanın biri başka bir hanı tutsak almış. Han tutsağına istersen benim kölem olarak yaşayabilirsin demiş. Ama kölem olmak istemezsen en büyük dileğini yerine getirdikten sonra seni öldüreceğim seni. Tutsak han düşünmüş, taşınmış, sonra şu karşılığı vermiş. Ben köle olarak yaşayamam. Onun için memleketimden herhangi bir çobanı çağırın gelsin. Ne yapacaksın çobanı demiş öteki han. Ne mi yapacağım? Ölmeden önce son bir kez memleketimin türküsünü dinleyeceğim. İşte böyle. Dedem, insan memleketinin bir türküsü için canını verebilir der. Böylelerinin nasıl kimseler olduklarını görmeli insan. Kim bilir, belki bunlar yalnız kentlerde yaşarlar. Dedem çobanların türküsünü dinlerken, görüyorsun ne türkü değil mi diye fısıldar. Nedendir bilmem, dedeme birden çok acırım. Onu nedenli seviyor olmalıyım ki içimden ağlamak gelir. Sabah erkenden kalkınca çayırlık ıpıssızdır. Atları, koyunları yaz boyu kalmak üzere yaylaya sürmüşlerdir. Gidenlerin peşinden yenileri, öteki çiftliklerin göçerleri gelirler. Gündüz gelenler çayırda hiç duraklamazlar. Dedemle birlikte gelenleri karşılamaya çıkarız. Dedem insanlarla hoşbaş etmekten zevk alır. Ben de ondan görüp alıştım. Belki ileride bir gün çayırlıkta bir peygamberin elini sıkarım. Kışın Orospul enişteyle Bekey teyzem doktora görünmeye kente giderler. Doktor dertlerine bir çare bulabilirmiş. Verilen ilaçlarla çocuklarının olacağına inanıyorlar. Nine onlara hep yatıra gitmelerini sağlık verir. Yatır dağların ötesinde, uzakta, pamuk yetiştirilen bir ülkedeymiş. Orası dümdüz bir ovaymış ama Süleyman Tepesi denilen bir dağ varmış ovanın ortasında. Eğer bu dağın eteğinde bir kara koyun kesilir, sonra tepeye doğru tırmanırken her adımda Tanrı'ya dua edilirse Tanrı dualarını kabul eder, çocuk verebilirmiş. Bekey teyzem Süleyman Tepesi'ne gitmeyi çok istiyor. Gel gelelim, Orospul eniştenin pek gönlü yok. Uzakmış, parası yetmezmiş. Oraya ancak uçakla dağları aştıktan sonra gidilebilirmiş. Sonra uçağa binmek için de çok yol gitmek gerekiyormuş. Hepsi çok paraya bakarmış. Bekey teyzemler kente gidince bizim evler ıpısız kalır. Gece daha bir karanlık, daha bir soğuktur. Fırtına daha bir acı eser. Böyle gecelerde koca koca dağlar korkuyla bir araya gelerek pencerelerin aydınlığına bizlere doğru sokulurlar. Bu görüntüden hem korku hem de sevinç duyarım. O sırada bir dev olmak, sırtıma kürkümü giydikten sonra dışarı çıkarak "Ey dağlar, korkmayın, ben buradayım" diye bağırmak gelir içimden. Benim ne rüzgardan, ne karanlıktan, ne de tipiden korkum var. Öyleyse siz de korkusuzca durun yerlerinizde. Birbirinize girmeyin. Sonra karları tepeleye tepeleye ırmağa inmek, ırmağı bir adımda geçerek ormana dalmak isterim. Çünkü ormandaki ağaçlar da korku içindedirler. Ipıssız ormanda ne arayanları vardır ne soranları. Yerlerinden ayrılmadıkları için çıplak gövdeleriyle buz gibi ayazda üşürler. Ağaççıklar korkmasınlar diye ormanda dolaşarak her birinin gövdesine teker teker dokunmak isterim. İşte baharda yeşermeyen ağaçlar kışın korkudan donup kalmış olanlardır. Kuruyanları odun olsun diye keseriz. Bütün bunları dedem bana masal anlatırken düşünürüm. Çok masal bilir dedem. Masalların kimisi öyle gülünç ki, hele obur kurdun yediği parmak çocuk çıpalak masalı pek hoş. Çıpalak bir yaprağın altında yatarken önce otlayan bir deveye yem olur. Develer ne yediklerini bilmezmiş çünkü. Bunun üzerine Çıpalak bağırıp çağırmaya, yardım istemeye başlar. Dedesiyle ninesi Çıpalak'ı kurtarmak için deveyi kesmek zorunda kalırlar. Ama aptal kurdun başına gelenler daha da kötüdür. Oburluk edip Çıpalak'ı yuttuğu için sonradan çok pişman olur boz canavar. Parmak çocukla ilk karşılaştığı zaman şaşa kalır. Hey böcek misin, nesin sen? Ayaklarımın altında dolaşıp durma. Yoksa seni bir lokmada yutarım der. Çıpalak da ona, kurt beni yeme. Yersen seni köpek yaparım ha karşılığını verir. Kurt buna kahkahayla güler. Kah kah kah. Kurdun köpek olduğu duyulmuş mu hiç? Küstahlık ettiğin için seni bir yiyeyim de gör. Kurt böyle söyleyerek parmak çocuğu yutuverir. Ondan sonra da unutur. Yuttuğunu unutur ama başı da beladan kurtulmaz. Ne zaman bir koyun sürüsüne yaklaşacak olsa Çıpalak karnından bağırmaya başlar. Hey çobanlar kalkın. Ben bozkurt geldim. Koyunlarınızı yiyeceğim. Kurt ne edeceğini bilemez. Kendi kendini ısırır, yere yatar, yuvarlanır. Ama Çıpalak durmadan bağırır. Hey çobanlar koşun buraya. Sopalarınızı alın, dövün beni. Sopayı kapan kurdun üzerine yürür. Kurdun kaçmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Kurt kaçar, çobanlar kovalar. Kurt bir yandan aptal aptal bağırır. Yetişin, vurun. Boz canavar çobanlardan paçayı kurtarır ama alınacak bir durumdadır. Nereye gitse Çıpalak onu ele verir. Her yerde sopa yemekte, alayla karşılaşmaktadır. Zavallı kurt açlıktan bir deri bir kemik kalır. Bir gün boz canavar dişlerini birbirine vurarak kendi kendine "Nedir benim bu çektiklerim?" diye homurdanmaya başlar. "Ne diye gittiğim her yerde belayı kendime çağırıyorum? Yoksa yaşlandıkça aklımı mı oynatıyorum?" O sırada Çıpalak karnından şöyle fısıldar. Taşmat'ın sürüsüne koş. Yağlı yağlı koyunlar var. Baymat'ın sürüsüne koş. Çoban köpeklerinin kulağı sağırdır. Ermat'ın sürüsüne koş. Çobanların hepsi uyuyor. Fakat kurt yerinden kıpırdamaz. Hayır, artık hiçbir yere adımımı atmam. En iyisi gideyim de birinin köpeği olayım diye söylenir. Hoş masal değil mi babacığım? Dedemin daha nice nice masalları vardır. Kimi üzücüdür, kimisi acıklı. İnsan dinledikçe gözleri yaşarır. Ama ben bunlardan en çok boynuzlu geyik ana masalını severim. Dedem, ıslık göl çevresinde yaşayan herkesin bu masalı bilmesini gerektiğini söyler. Bilmeyene günah yazılırmış. Bu masalı sen de biliyor musun baba? Dedem masalda anlatılanların hepsinin doğru olduğunu söylüyor. Bir zamanlar olmuş bütün bunlar. Biz hepimiz boynuzlu geyik ananın çocuklarıymışız. İşte bizim kış yaşantımız böyle geçer. Kış çok uzun sürer bizim oralarda. Hani dedemin masalları da olmasa şu kış günleri çekilecek gibi değil. Ama baharla birlikte her şey değişir. Çobanlar gene yaylalara çıkmaya başlarlar. Dağlar gene tazelenir. Yalnız ırmağın gerisine kimseyi sokmayız biz. İşte bunun için gelip orman kıyısına yerleşmişiz. Ormanlarda ağaçtan başka bir şey yoktur. Ağaçlardan bir dal bile kırdırmayız. Bizim oraya bir keresinde bilginler bile geldi. İkisi pantolon giymiş kadındı. Birisi yaşlı, birisi genç, iki de adam. Genç olanı ötekilerin öğrencisiymiş. Bizimle birlikte tam bir ay kaldılar. Ot, yaprak, dal topladılar. Dediklerine göre yeryüzünde Santaş'taki gibi orman çok az kalmış. Hatta gittikçe de tükeniyormuş. Bunun için ormandaki her ağacı korumamızı istediler. Beyaz gemi gittikçe uzaklaşıyordu. Şimdi dürbünde bacalar bile seçilmez olmuştu. Az sonra bütün bütüne gözden kaybolacaktı. Çocuğa kalan babasının gemisinde geçen yolculuğunun sonunu düşünmekti. Gergelin bir türlü sonunu iyi getiremiyordu. Balığa dönüşü, ırmaktan yüzerek göle geçişi, beyaz gemiyle karşılaşması, babasıyla buluşması, babasına bütün bildiklerini anlatması birbiri ardından gözünün önünde canlanırdı. Ama bundan sonrasını düşünemiyordu. Diyelim sahil görünmeye başladı. Vapur iskeleye yanaştı. Gemide çalışanlar kıyıya çıkarak evlerine dağıldılar. Ya bundan sonrası? Babası da evine gidecek mi? Karısı, iki çocuğuyla onu iskelede beklemiyorlar mı? Peki kendisi ne yapacak? Babasıyla gidecek mi? Bakalım alacak mı onu babası yanına? Alsa bile karısı ona sormaz mı? Bu kimin çocuğu? Nereden geliyor? Neden geliyor diye? Hayır hayır, babasıyla gitmese daha iyi. Bu arada beyaz gemi gitgide küçülerek ufacık bir nokta haline geldi. Güneş iyice suya eğilmişti. Gölün yüzeyi kırmızı mor bir parıltıyla gözleri kamaştırıyordu dürbünden bakarken. İşte gemi gözden kayboldu. Beyaz gemi masalı da böylece son buldu. Artık eve dönme zamanı gelmişti. Çocuk yerden çantasını aldı, dürbününü koltuğunun altına sıkıştırdı. Ondan sonra bayır aşağı yılan gibi kıvrıla kıvrıla inmeye başladı. Eve yaklaştıkça tasası artıyordu. Dana'nın gevelediği çamaşırdan dolayı nineye ne yanıt verecekti? Aklına alacağı cezadan başka bir şey gelmiyordu. Kendini bütün bütüne korkuya kaptırmamak için çantasıyla konuşmaya başladı. Hadi çok korkma. Nasıl olsa biraz azar işleyeceğiz. Ama bunda benim suçum yoktur ki. Dana'nın kaçtığını nereden bilecektim ben? Belki enseme birkaç şaplak yerim. Ne yapalım, katlanacağız buna da. Ama seni yere atarlarsa korkma Emi. Çantasın sen, bir yerin kırılmaz. Ancak ninenin eline dürbün geçerse sağlam bir yeri kalmaz. Onun için önce dürbünü samanlığa saklayalım, ondan sonra eve gideriz. Söylediği gibi de yaptı. Evden içeri girerken korkudan tir tir titriyordu. Ne var ki evin içi ıpıssızdı. Avluda da kimsecikler yoktu. Bu sessizliğe bakılırsa buraların terk edildiği sanılırdı. Oysa kocası Beke teyzeyi dövdüğü için sessizdi ortalık. Zavallı mumun kuduran güveyini yatıştırmak için bir sürü dil dökmüş, yalvarıp yakarmış, vurmaması için kolunu tutmuş fakat kızının alçakçasına dövülerek ağzının burnunun kırılmasına, acıyla bas bas bağırmasına engel olamamıştı. Adamcağız kızına edilen ağır sövgüleri işittikçe kahroluyordu. Kızının ne dövsüz kaltaklığı kalmıştı ne de kısır kancık eşekliği. Kadıncağız çığlık üstüne çığlık atarken bir yandan da yazgısından alet okuyordu. Tanrı beni dövsüz bıraktıysa bunda benim suçum ne? Başka kadınlar köpek gibi enciklerken ben ne diye kısır oluyor çocuk doğuramıyorum? Ne günahım vardı da bana böyle bir yaşam verdi felek? Hayır, yaşamak istemiyorum. Hadi öldür beni canavar herif. Ne duruyorsun? Döv, daha döv. Evinde bir köşeye çekilen ihtiyar mamun oturduğu yerde derin derin göğüs geçiriyordu. Yüzü sapsarıydı. Dizlerinin üstüne koyduğu elleri titriyordu. Gözlerini yummuştu. Torun içeri girince mamun gözlerini bir an açtı ama ona bir şey söylemeden gene düşüncelere daldı. Nine yoktu evde. Beke ile kocasının aralarını bulmak, kırılan kabı kacağı toplayıp eve çeki düzen vermek için onlara gitmişti. Nine hep böyledir işte. Orospu işte karısını döverken ne kendisi karışır ne de dedeyi karıştırır ama kavga bitince iki tarafı yatıştırarak barıştırmaya uğraşır. Eh, bu kadarına da şükür. Oğlan herkesten çok dedesini acırdı. Böyle zamanlarda sanki canını teslim edecekmiş gibi olurdu zavallıcık. Hep bir köşeye çekilir, kimsenin gözüne görünmeden kendi içine kapanırdı. Onun bu sıralar neler düşündüğünü kim nereden bilecekti? Oysa artık yaşlanıp çöktüğünü, tek oğlunun da savaşta yitip gittiğini düşünürken içi kan ağlardı. Oğlunu ne tanıyan kalmıştı ne de anımsayan. Eğer aslan gibi delikanlısı yaşasaydı, herhalde yaşamının alacağı biçim böyle olmazdı. Sonra birlikte bir ömür geçirdikleri karısının ölümünü anımsardı. Ona en çok dokunan da kızlarının yazgılarının kötü çıkmasıydı. Küçük kızı başına bir oğlan sararak kente kaçmıştı. Şimdi orada, yeni ailesiyle daracık bir odada yaşıyordu. İkincisi ise her gün orospuyla çekişmekteydi. Bu kızı, orunda bütün sıkıntılara göğüs geren momun gibi bir baba yanında bulunmasına karşın anne olmamanın mutsuzluğu içinde kıvranıp duruyordu. Yıllar var ki bu dayanılmaz yaşamı orospu gibi bir kocayla birlikte sürüklemekteydi. Aslında kokuşmuş bir yaşamdı bu. Ama başka ne yapabilirdi ki? Babası yaşlanmıştı. Bir ayağı mezarda sayılırdı. Bir gün ansızın ölüverse dertli başıyla nereye giderdi? Çocuk tabağındaki yoğurdu çabuk çabuk kaşıkladı. Ekmeğini yedikten sonra pencerenin dibine sindi. Dedesini rahatsız etmek istemediği için lambayı yakmıyordu. Adamcağız düşünceleriyle baş başa kalsındı. Aslında onun da kafasında bir sürü düşünce vardı. Bekey teyzesinin kocasına vodka almasını anlamıyordu bir türlü. Kulağına yumruğu yiyordu ama gene de yarım litrelik vodka şişesini önüne koymaktan geri durmuyordu. Ah, yok muydu ya o Bekey teyzesi? Kocası kaç kez canını çıkartıncaya değin dayak attığı halde gene de bağışlamıştı onu. Peki dedesi de aynı şeyi yapmıyor muydu? Ne diye bağışlıyordu bu bir işe yaramaz, ciğeri beş para etmez herifi? onun gibi bir adam yaşamasında daha iyi. İşlerini onsuz da yürütebilirlerdi. Orozkul'a nedenli kızmış olacak ki bir çocuğun düş gücüyle ona hak ettiği cezayı düşünmeye başladı. Hep birden adamın üstüne çullanıyorlar. İri şiş, göbek, pis herifi ırmağa sürüklüyorlar. Sonra da ite kaka akıntının ortasına atıyorlardı. Orozkul yalvarıp yakarıyor, Bekey teyzenin dedesinin ellerine sarılıyordu. Çünkü balık olamıyordu kendisi gibi. Çocuk bu düşlerle biraz olsun avundu. Hatta eniştesinin suyun içinde debelenişini, kadife şapkasının yanı başında suyun üstünde yüzüşünü düşündükçe neşesi bile geldi.